Ayrım 13, sayfa 138. Lafı uzatmadan ayrıntıları kısaca anlatmak istiyorum. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Kanet hayatının en heyecanlı, en gerilimli anlarını yaşıyordu o saatlerde. Durumu siz de şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Orta çapta bir komisyoncuya, ne olduğu belirsiz bir iş adamına gökten kuyruklu yıldız iner gibi birden talih kuşu konu veriyor, bir gecede onu zengin ediyordu. 24 yılda kendini yırtırcasına acınacak kadar küçük işlerden kazandığı paradan pek çoğunu 24 saat içinde kazanabilmişti. Hem kurbanını kovalamaya, yalanlarla sersemletip kandırmaya da gerek kalmamış, tersine kurban kendi isteğiyle ağa düşmüş, bıçağı tutan elini de yalamıştı üstelik. Tek tehlike araya bir başkasının girmesiydi. Bu yüzden mirasçı kadını bir an bile yalnız koymamalı, ona düşünecek zaman bırakmamalıydı. Kahya dönmeden kadını çiftlikten uzaklaştırmalı, bu önlemleri alırken de kendisinin satışla ilgilendiğini bir an bile sezdirmemeliydi ona. Her yandan sarılmış Kekesfalva Kalesi'ni yardımcı kuvvetlerin gelmesine fırsat vermeden bir saldırıda ele geçirmek Napolyon'a yaraşır cüretli, tehlikeli bir manevraydı. Ama rastlantı kumarbazının yardımına koşar. Kanitz'in bile fark etmediği bir durum ona gizlice kapıları açmıştı. Korkunç olduğu kadar doğal gerçek şuydu. Zavallı miras yedi kadın, kendine miras kalan bu köşke adamını attığı ilk anlardan beri öyle hor görülmüş, nefretle karşılanmıştı ki bir an önce buradan uzaklaşmaktan başka isteği yoktu. Aşağılık kişilerin aralarından birinin melek kanatları takarak yükselmesini çekememesi kadar adi bir davranış olamaz. Küçük basit insanlar kendileri gibi aynı kadere boyun eğenlere alçak gönüllü bir özgürlüğü hoş görmezler de bir prense koca bir serveti hoş görürler. Kekesfelva villasında çalışanlar da hatırladıkları kadarıyla öfkeli prensesin saçını tararken sık sık kafasına tarağı, fırçayı fırlattığı Kuzey Almanya'dan gelen birinin böyle birdenbire Kekesfelva çiftliğinin sahibi kendilerinin hanım olmasına müthiş öfkeleniyorlar, kızgınlıklarını da saklamıyorlardı. Petrovic miras yedi kadının geleceği haberini alır almaz onunla karşılaşmamak için kendini trene atmıştı. Eskiden villanın mutfak işlerine bakan basit bir kadın olan karısı ise bizimle oturmak istemezsiniz, size göre pek kibar sayılmayız sözleriyle karşılamıştı onu. Evin uşağı kadının bavulunu gürültüyle kapının önüne fırlatıp atmıştı. Kahya'nın karısı da yardım etmek için kolunu bile kıpırdatmayınca bayan Deitzenhoff bavulunu içeriye kadar kendi taşımak zorunda kalmıştı. Öğlen yemeği hazırlanmamış, kimse onunla ilgilenmemişti. Gece pencerenin önüne oturduğunda aşağıdan gelen yüksek sesli konuşmalar arasında mirasa konmak için türlü dalavereler çeviren düzenbez kadın laflarını açıkça duymuştu. Zavallı, cesaretsiz, mirasçı bu evde bir saat bile rahat yüzü göremeyeceğini daha ilk karşılanışından anlamıştı. Sırf bundan dolayı Kanitz bunun farkında değildi. Kanitz'in güvenilir bir alıcı bulmak için hemen o gün Viyana'ya gitme teklifini sevinçle kabul etmişti. Hüzünlü bakışları olan bu ciddi, yardımsever, çok da bilen adamı sanki Tanrı göndermişti. Bu yüzden başkaca bir şey sormamıştı. Bütün kağıtları ona teslim etmiş, Kanitz satıştan sağlanan parayı ne gibi yatırımlarda kullanabileceği konusunda ona akıl verirken de mavi gözlerini ondan ayırmadan sessizce dinlemişti. Sağlam, güvenilir devlet tahvilleri almalıydı sadece. Servetinin küçücük bir bölümünü bile özel kişilerin eline teslim etmemeli, hepsini bir bankaya yatırmalı, yönetimi bir noter üzerine almalıydı. Şu sıralar avukatını işe karıştırmanın da hiç anlamı yoktu. Avukatların açık, ortada olan işleri bozmaktan başka bir şey yaptığı var mıydı ki? 3-5 yıl sonra satıştan daha yüksek miktar elde etmek mümkündü. Ama bu süre içinde mahkemelerde, resmi dairelerde kim bilir ne masraflar çıkar, ne didişmeler olurdu. Kanitz sakin, huzuru seven kadının yeniden korkuyla açılan gözlerinden mahkemelere, resmi işlere karşı duyduğu nefreti fark edince ileri sürdüğü nedenleri sonuna kadar götürdü. Çabuk davranmalı, çabuk davranmalı dedi. Öğleden sonra saat 4:30'da Petrovic daha dönmemişken aralarında tam anlaşmış olarak ekspresle Viyana'ya gittiler. Her şey öyle fırtına hızıyla gelişti ki bayan Deitzenhoff mülkün satışını güvenle teslim ettiği adamın adını sormak fırsatını bile bulamadı. Ekspreste birinci mevkide gidiyorlardı. Kekesfelva hayatında ilk kez kırmızı ipek döşemeli koltuklarda yolculuk yapıyordu. Viyana'ya geldiklerinde kadını yine Kartner Caddesi'nde iyi bir otele yerleştirdi. Kendi de ayrı bir oda tuttu. Bu büyük lokmayı kaçırmadan işi kanunen sağlama bağlamak için aynı gece dalavereci iş ortaklarından avukat Gullinger'i bulup satış mektubunu hazırlatmak istiyordu ama öte yandan kurbanını da bir saniye bile yalnız bırakmayı göze alamıyordu. Birden dahiyane bir fikir geldi aklına. Hemen Bayan Dysenhoff'a akşamdan yararlanıp operaya gitmesini teklif etti. Çok iyi yabancı bir topluluğun temsili vardı. O da bu arada büyük bir çiftlik satın almak isteyen adamın çiftlik aradığını biliyordu, bulmaya çalışacaktı. Bu kadar yakın ilgiden duygulanan Bayan Dysenhoff sevinçle teklifi kabul etti. Kanitz kadını operaya yerleştirdi. Kadın 4 saat yerinden kıvrılamayacaktı böylece. Kanitz de bir arabaya atlayıp bunu da hayatına ilk kez yapıyordu. Dalavereci iş ortağı Gullinger'i aramaya koyuldu. Avukat evinde yoktu. Her yeri alt üst ettikten sonra bir meyhane köşesinde buldu onu. Vakit geçirmeden bütün ayrıntılarıyla satış sözleşmesini hazırlayıp ertesi akşam saat 7'de satış mektubuyla birlikte noteride hazır ederse kendisine 2000 kron vereceğini söyledi. Hayatının en büyük kovardılığını yapıp avukatla görüşme boyunca arabayı kapıda bekletmişti. Gereken talimatı verip yıldırım hızıyla operaya döndü. Hayranlıktan şaşkına dönmüş Bayan Dysenhoff'u yakalayarak oteline götürdü. Böylece ikinci geceyi de uykusuz geçirdi. Çünkü hedefine yaklaştıkça o ana kadar uysal görünen kadının kaçabileceğini düşünerek tedirginliği artıyordu. Sık sık yatağından kalkıyor, ertesi gün uygulayacağı planı bütün ayrıntılarıyla kafasında geliştiriyordu. Her şeyden önce kadını bir an bile yalnız bırakmamalıydı. Bir fayton kiralamalı, gittikleri her yerde faytonu kapıda bekletmeli, avukatına rastlatmaması için de kadını bir adım bile yaya yürütmemeliydi. Ayrıca kadına gazetede okutmamalıydı. Çünkü içinde osa var davası ile ilgili bir şey olabilirdi. Aslında Kekesfelvan'ın bu korkuları, ihtiyatlı davranmaları gereksizdi. Çünkü kurbanının nasılsa kaçmaya hiç niyeti yoktu. Boynuna pembe kurdele bağlanmış uysal bir kuzucuk gibi kötü yürekli çobanın peşine takılmıştı. Dostumuz perişan geçirdiği bir geceden sonra ertesi sabah otelin kahvaltı salonuna indiğinde kadıncağız sırtında aynı elbiseyle çoktan onu bekliyordu. Garip bir dönme dolap oyunu başlamıştı böylece. Kadına bu işlerin ne kadar zor olduğunu göstermek için uykusuz kaldığı bütün bir gece kafasında tasarladıklarını uygulamaya koyulmuş zavallı Dysenhoff'u sabahtan akşama kadar boş yere bir yerden bir yere sürükleyip durmuştu. Ayrıntıları çabuk geçeceğim. Önce kadını avukatına götürmüş, oradan meseleyle ilgisiz bir telefon konuşması yapmıştı. Gittikleri bankada yatırımlar hakkında bilgi vermesi, hesap açtırması için bir yetkili çağırmıştı. Sanki bilgi edinmesi gerekmiş gibi kadıncağızı ne iyi düğü belirsiz bir emlak bürosuna 2-3 ipotekçiye sürüklemişti. Kadın itiraz etmeden her yere gitmiş. Kanet içeride sözüm ona görüşmelerini yaparken o da bekleme odalarında sabırla onu beklemişti. Prensese köle gibi hizmet ettiği 12 yılda böyle kapı dışlarında beklemeye alışıktı. Bu ona son derece olağan geliyor, hiç rahatsız olmuyor, küçüklük duygusuna kapılmıyordu. Elleri önünde kenetlenmiş, bekliyor, bekliyor. Önünden biri geçerken de hemen bakışlarını indiriveriyordu. Bir çocuk kadar uysal, sabırlı Kanitz ne derse yapıyordu. Bankada kağıtları okumadan imzalıyor, daha ele geçmeyen hesapların faturalarında imzayı basıyordu. Kadının bilgisizliğini gördükçe Kanitz de bu ahmak kadını 140 bin hatta 130 bin krona bile razı ederdim diye kahroluyordu. Bankamın mesleği demiryolu tahvilleri almasını tavsiye edince kadın peki diyor, banka hisselerini teklif edince de yine olur diye kafa sallıyor. Her defasında da bu mucizelerin yaratıcısı Kanitz'e ürkek ürkek bakıyordu. Bu iş görüşmelerinin belgelerinin kağıtların imzalanmasının önüne saçılan paraların onda korkulu bir saygıyla birlikte huzursuzluk da yarattığı ortadaydı. Yürekten emin olmadığı bir sürü sorumluluk isteyen kararlar arasında bocalamaktansa yine sakin odasında kitabını okumayı, örgüsünü örüp piyano çalmayı özlüyordu sadece. Kanitz ise yorulmak bilmeyen bir hırsla kadıncağızı bu uydurma çevrede döndürüp duruyordu. Biraz ona da söz verdiği gibi parasını emin bir yere yatırmaya yardım etmek, biraz da onun kafasını karıştırmak için. Bu sabah saat 9'dan akşam 6'ya kadar böylece sürüp gidiyordu. Sonunda ikisi de öyle yorgun düşüyordu ki Kanitz ona bir kahvede dinlenmeyi teklif ediyordu. Nasılsa işin önemli yanlarını halletmişlerdi. Satış istedikleri gibi mükemmel olmuştu. Sadece saat 7'den otele giderek anlaşmayı imzalayıp parayı almak kalmıştı. Bunu duyunca kadının yüzü aydınlanıverdi. Ah öyleyse yarın erkenden yola çıkabilirim değil mi diye sevinçle Kanitz'e baktı. Elbette diye Kanitz yatıştırdı onu. Bir saat sonra dünyanın en özgür insanı olacaksınız. Ne parayla ne malla ilgilenmenize gerek yok artık. Aylık 6.000 kronunuz Emineliler'de. Hoşunuza giden istediğiniz her yerde yaşayabilirsiniz. İncelik gösterip kadının nereye gitmeyi düşündüğünü de sordu. Kadıncağızın az önce sevinçle parıldayan yüzüne hüzünlü bir gölge düşüverdi. Önce Fetsfalya'daki akrabalarıma gitmeyi düşünüyorum. Sanırım yarın erkenden Köln'e tren var. Kanis hemen davrandı. Başkorsondan tarifeyi istedi. Bütün tren hatlarını gözden geçirdi. Viyana Frankfurt Köln ekspresi vardı. Osnabrück'te aktarma oluyordu. En rahat sabah saat 9:20 geçe kalkan trendi. Akşama Frankfurt'a varıyordu. Yorulmaması için Canis ona geceyi Frankfurt'ta geçirmeyi tavsiye ediyordu. Sinirli bir telaşla sayfaları çevirmeye devam etti. İlanlar sayfasında protestan bir yurt buldu. Kadının bilet için telaşlanmasına gerek yoktu. Canis sağlayacaktı onu. Sabahleyin de istasyona kadar götürecekti. Bu açıklamalarla, tavsiyelerle zaman Canis'in umduğundan da çabuk geçmişti. En sonunda saate bakınca hemen kalktı. Artık notere gitme zamanı geldi dedi. Noterde yarım saat içinde bütün işler tamamlanmıştı. Dostumuz böylece tam bir saatte mirasçının servetinin dörtte üçüne el koymuştu. İş ortağı sözleşmede Kekesfelva adını görünce Deisenhof'a fark ettirmeden Canis'e hayranlıkla göz kırpmıştı. Meslektaşının bu hayranlığı vay serseri vay amma da büyük iş başarmışsın anlamına geliyordu. Noterde gözlüklerinin arkasından Bayan Deisenhof'a süzmüştü. Prenses Osavar mirasının etrafında dönen dümenleri o da herkes gibi gazetelerde okumuştu. Doğrusu bu ya, bu kanun adamı malın böylesine çabuk el değiştirmesini doğru bulmamıştı. Zavallı kadın diye aklından geçirmişti. Kötü ellere düşmüşsün. Ne var ki satış sözleşmesinin imzalanması sırasında alıcıyı, satıcıyı uyarmak elbette notere düşmezdi. Onun görevi sadece mührü basmak, işlemi dosyaya geçirmek, vergi işlerini halletmekti. Bu yüzden namuslu adamcağız, çaresiz, başını eğerek satış sözleşmesini kadının önüne açmış, ilk önce onun imza atmasını rica etmişti. Ürkek kadıncağız önce şöyle bir ilkilmiş, kararsız bakışlarını kılavuzu Canis'e çevirmiş, Canis başıyla ona cesaret verince masaya yanaşarak düzgün, açık bir Alman yazısıyla Annett Bitte Deisenhof adını yazmıştı. Arkasından da dostumuz imzasını atmıştı. Böylece her şey halledilmişti. İşlem tamamlanmış, dosya hazırlanmış, malın alış fiyatı notere teslim edilmiş, ertesi gün çekin havale edileceği banka hesabı da kararlaştırılmıştı. Böylece Leopold Canis bir kalemde servetini 2-3 katına çıkarmıştı. Bundan sonra kendisinden başka kimse Kekesfalva'nın sahibi olamazdı artık. Noter mürekkebi ıslak imzaları dikkatle kuruttuktan sonra üçü de adamın elini sıkıp merdivenlere yönelmişti. Merdivenlerden önde Deisenhof arkadan soluğunu tutaraktan Canis iniyordu. Canis merdivenlerde peşinden inen Gollinger'in arada bir bastonuyla sırtını dürtüp ancak onun duyabileceği kadar alçak bir sesle "Seni koca dala verici" diye homurdanmasından elbette hoşlanmamıştı. Gollinger'in dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle kapıda kendilerinden ayrılmasına yine de canı sıkılmıştı. Çünkü artık kurbanıyla büsbütün baş başa kalıyordu. Bu onu ürkütüyordu. Yalnız sevgili Teğmen, Canis'in böyle ansızın değişmesini anlayacağınızı umarım. Dostumuzun birdenbire vicdanlı biri oluverdiğini söylemek istemiyorum. Ne var ki o imzadan sonra aralarındaki durum temelden değişmişti. Düşünün, Canis bir alıcı olarak 2 gün boyunca zavallı kızcağızla bir satıcıyla mücadele eder gibi didişmiş durmuştu. Bayan Deisenhof o 2 gün içinde Canis'in bir yığın planla, tuzaklarla kapana sıkıştırdığı, sonunda yenmeyi başardığı bir düşmanı, rakibiydi. Şimdi ise bu mali, askeri işlem sona ermişti. Napolyon'un çırağı Canis savaştan galip olarak ayrılmıştı. Sırtında sade giysisiyle yanı başında gölge gibi yürüyen bu zavallıcık da artık rakibi, düşmanı değildi. Belki acayip gelebilir ama dostumuz Canis kurbanının zaferi kendisine bu kadar kolaylaştırmasına pek üzülmüştü. Çünkü bir başkasına haksızlık eden kimse, aldatılan kişinin de şu ya da bu biçimde kötü ya da haksız davrandığına kendini inandırır, bundan da büyük rahatlık duyar. Aldatılan birine, küçük de olsa kabahat yüklemek vicdanı hafifletir. Gel gelelim Canis kurbanını hiçbir şeyle, en ufak bir şekilde bile suçlayamazdı. Kurbanı iki eli bağlı, çaresizlikle kendini ona teslim etmiş, mavi gözlerinde masum, müteşekkir bakışlarla ona bakıp durmuştu. Artık nesi kalmıştı ona söyleyecek? Yaptığı satış, daha doğrusu uğradığı zarar için onu kutlayacak mıydı? Canis'in huzursuzluğu gittikçe artıyordu. Onu otele kadar götürürüm. Sonra her şey biter diye düşündü. Ne var ki yanında yürüyen kurbanının da tedirgin olduğu belliydi. Kadının yürüyüşü değişmiş, düşünceli, kaygılı bir hal almış gibiydi. Başı öne eğik olmasına rağmen kan içinde gözünden bu değişiklik kaçmamıştı. Kadının yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Tereddütlü, bir şeyler düşünmeye çalıştığını fark etmişti. Birden korkuya kapıldı. Alıcının ben olduğumu anladı. Belki de böyle sersem gibi acele ettiğine pişmanlık duyuyordur. Belki de vakit geçirmeden hemen yarın doğru avukatına koşacaktır diye düşündü. Wolfish sokağının sonuna kadar tek kelime konuşmadan yürümüşlerdi. Kadın birden cesaretini toplayarak konuşmaya başladı. Özür dilerim. Yarın erkenden yola çıkacağım için her şeyi bugünden bitirmek istiyorum. Önce zahmetlerinizden ötürü size teşekkür etmek isterim. Sonra size ne kadar borcum olduğunu hemen şimdi söylemenizi rica edeceğim. Bana aracılık yapmakla o kadar çok zaman kaybettiniz ki ben de yarın erkenden gidiyorum. Bu yüzden gitmeden her şeyi yoluna koymak istiyorum. Dostumuzun kalbi ayakları duruverdi sanki. Bu kadarı fazlaydı. Böyle bir şeye hazırlıklı değildi. Sanki öfkeyle bir köpeğe vurmuş, dayak yiyen hayvancağız da karnının üstünde sürünerek yalvaran bakışlarla yanına sokulup o gaddar eli yalıyormuş gibi rahatsız edici bir duyguyla ezilivermişti. Hayır, hayır diye şaşkın şaşkın haykırdı. Bana hiçbir şey borçlu değilsiniz. Her yanından terler boşanıyordu. Her şeyi önceden kılı kılına hesaplayan, karşıdan gelecek her tepkiyi önceden tahmin eden bu adam, ömründe rastlamadığı yepyeni bir şeyle karşılaşmıştı. Komisyonculuk yaptığı o acı dolu yıllarda kapıların yüzüne kapatılmasına, selamına karşılık verilmemesine alışmıştı. Satış yaptığı mahallelerde görünmekten çekindiği sokaklar bile vardı. Ama birinin kalkıp da ona teşekkür etmesi, böyle bir şey hiç olmamıştı, olacak şey değildi. Her şeye rağmen, evet her şeye rağmen kendisine güvenen bu insandan utanıyordu şimdi. İstemediği halde ondan özür dilemek ihtiyacını duyuyordu. Hayır diye kekeledi. Ne olur bırakın bunları. Bana hiçbir borcunuz yok. Hiçbir şey kabul etmem. Yalnız umarım her şey doğru, sizin istediğiniz gibi yaptım. Belki beklemek daha iyi olurdu. Evet, aslında ben de bu kadar aceleniz olmasaydı belki çiftlikten daha çok elde ederdik diye düşünüyorum. Tez elden satmak istiyordunuz sanırım. Böylesi de sizin için daha iyi. İnanın böyle sizin için daha iyi oldu. Biraz kendine gelmişti. Daha sakin konuştu. Sizin gibi işten anlamayan biri için en iyisi elini işten çekmek. Böyle birinin az kazanması önemli değil. Yeter ki kazanç güvenilir olsun. Bu yüzden iyice bir yutkundu. Sizden özellikle rica ediyorum. Sakın sonradan başkalarının ucuza sattın gibi sözlerine kapılmayın. Adettir. Her satıştan sonra muhakkak birileri çıkar. Biz daha çok verirdik diye zırvalarlar. Yalan söylerler. İş ciddiye bindi mi nakit para ödemezler. Size ya poliçe verirler ya da sizi borç senetlerine bağlarlardı. Bunlar size yaramazdı. Gerçekten yaramazdı. Size yemin ederim, yemin ederim ki muamele yaptığımız banka sağlamdır. Paranız da güvendedir. Her ay gününde, saatinde faizinizi alacaksınız. İnanın bana. Yemin ederim size, sizin için böylesi daha iyi. Bu arada otele kadar gelmişlerdi. Kanis duraladı. Hiç değilse onu davet etsem diye düşündü. Akşam yemeğine ya da tiyatroya. Kadın çoktan elini uzatmıştı. Sizi daha uzun alıkoyamam. Benim için bu kadar çok zamanınızı feda etmenize bütün gün üzülüp durdum zaten. İki gündür hep benim işimle uğraştınız. Bunu sizden başkası da bu kadar iştenlikle yapmazdı. Bir kere daha teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bugüne kadar kadının burada yüzü kızarmıştı biraz. Kimse bana bu kadar iyi yardımcı olmamıştı. Bu meseleden böylesine çabuk kurtulacağımı tahmin etmezdim. Bu işin böyle iyi, kolay yapılabileceğini aklıma getirmezdim. Size çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Kanitz kadının uzattığı eli sıkarken yüzüne bakmadan edemedi. Duygusal bir sıcaklık kadıncağızın her zamanki ürkekliğini biraz giderir gibi olmuştu. Ayrım sonu, sayfa 147.